Gerisi Hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Beril.
Ben de Mokan.
Ben de Galip.
Evet, vampir filmlerini konuşmaya devam ediyoruz. İlk haftanın ardından ikinci hafta Abigail'i konuşacağız. 2024 yapımı. Bu da bir komedi korku filmi. Hatta slasher diyebiliriz.
Evet, slasher splatter. Bayağı kanlı olduğu için.
Aynen öyle. Slasher splatter ve gore şeyle kokteyli diyebiliriz. Yönetmeni Matt Bettinelli-Olpin. Tyler Gillett.
İki
yönetmeni var. Yazanlar ise Stephen Shields ve Guy Buzik. Şimdi Matt Bettinelli-Olpin daha önce Ready or Not gibi Scream 6 gibi filmlere imza atmış bir yönetmen.
Bir de şey, Ready or Not'ı da bu Tyler'la birlikte çekmişler yine.
Aynen öyle. Tyler Gillett de aynı şekilde. Hatta VHS de var içinde. Ready or Not'ta da Scream ve Scream 6'da da ve Abigail'de de beraber tabii çalışıyorlar. Yani aslında bir ekürü diyebiliriz bu iki yönetmene. Oyuncular ise Melissa Barrera, Dan Stevens, Alicia Weir olarak sayabiliriz. Daha tabii bir sürü oyuncu var ama hepsini saymayalım. Birazcık da siz girin bakın. Şimdi işin açıkçası izlediğimiz 3 filmin içinde en çok eğlendiğim benim bu oldu. Ha, içlerinde en iyisi bu mudur diye söyleyecek olursanız hayır değil. İçlerinde en iyisi 3. hafta konuşacağımız ama bana göre Abigail gayet eğlenceli. En azından Sinners'tan daha iyi meramını anlatan, komik, yerinde espriler kullanan, son derece basit bir hikayesi olan bir film, vampir filmi. Bence yani iki kere seyrettim ben. Bu arada onu da söyleyeyim. Bir daha önce seyretmiştim, tekrar hatırlamak için seyrettim. Yine eğlendim. Yani eğlenmedim değil. Güzel dokundurmaları var. Güzel kullandığı vampir lore'una ilişkin kullandığı güzel unsurları güzel kullanmış bir bazı yerlerde. Yani yerinde kullanmış diyeyim daha doğrusu bana göre. Zaten komik olmak için yaptığı için de kullanımlar da komik. O yüzden bunu konuşmaya başlayalım. Bakalım benim diğer suç ortaklarım ne düşünüyor bu konuda. Kesin onlar beğenmemiştir. Ben bir şeyi çok beğendiysem ya da eğlendiysem onların beğenmediği şeydir yani, ortadadır. Hani Sinners'ta evet eğlenmiştim ama hani kusurlarını da görmüştüm. Bunun da kusurlarını elbette gördüm hani. Onun için hani bir ayrım yapmayacağım. Aa, bunu da çok eğlendim ben, bu kusursuz bir film demeyeceğim tabii ki ama benim eğlendiğim kadar eğlenmemiş olabilir arkadaşlarım.
Abigail'de yine türler arasında geçiş yapan, bizi hafiften de ters köşeye yatırmak isteyen ama bir yandan da istemeyen. Çünkü ters köşeler genelde ortada ya da sonda olur. Bunda neredeyse ilk çeyrekten itibaren kızın vampir olduğunu zaten türün izleyicisi ilk saniye anlıyor da.
Posterde var arkadaşım.
Ya o da değil. Ya hiç bilmesen bile, tamam mı? Hani bu korku filmlerin, korku kitaplarının en büyük sorunu o zaten. Hiç korku filmi izlememiş gibi davranıyorlar ya da kitap öykü okumamış gibi. Herkes çok saftirik. Azıcık biraz tecrübesi olan, işte genel kültürden nasibini almış bir kişi bir bakınca vampir mi lan bu falan der yani direkt kızı görünce. Ondan sonra ama güzel bir kaçırma ve bir suç hikayesiyle başlıyor. Bir çetenin fidye amacıyla bir kızı kaçırması, işte suçlu bir crime lord'un, yine böyle suçlu birinin, bir mafya babasının. Ondan para alacağız falan derken avcıyken av durumuna düşmeleri. Daha doğrusu nasıl söylenir? Yılanın önüne atılan farecikler gibi aslında beslenmesi için oraya gönderilmesi gibi bir durum aslında oluyor.
Bu arada belirtelim, bundan sonrası hatta az öncesi de büyük spoiler. Yani evet. Çok büyük spoilerlar yiyeceksiniz çünkü bu bir otopsi. öyle söyleyelim. Yani biz filmleri biliyorsunuz. Siz zaten artık bu zamana kadar biliyorsunuzdur. İzlemeden dinlemeyin. Çünkü spoiler bol bol yersiniz. İzleyip gelin.
Kahramanlarımız bir grup, bir çete olarak bir küçük çocuğu kaçırıyorlar ve onları onu bir uzaktaki bir şatoda. Şato demiyor, konak. Ama şato gibi böyle kırsalda mırsalda ya. Orasından burasından bir şeylerin çıktı. Alt katta demir parmaklıkların olduğu falan nemenen bir yere götürüyorlar. Bu bizim çete bu çocuğun üzerinden bir fidye kazanıp ondan sonra kendi hayatlarındaki sorunları halletmeye çalışan falan gibi. Hani sebebi olan suçlular gibi bir havada. Ama bir yandan da tabii Abigail'in canavara dönüştükten sonraki, hatta öncesinde anlatılan bir takım hikayeler, o Valdezler şunlar bunlar, aslında vahşiliğini ortaya koyuyor. Abigail de çok acımasız da bir kız karakter, çocuk karakter. Nasıl düşün, ne hissettirdiğini söyleyeyim. İzlencelik bir film. İzlemelik bir film. Öyle çok iddialı, her şeyi değiştireceğiz falan gibi bir tavrı yok. İyi bir slasher, splatter film. Türün meraklıları için gerçekten oturup izleyeceğin, özlediğin bir film aslında. Çünkü filmler artık kendilerini çok ciddiye alıyorlar. Ve kendilerini çok ciddiye alanların döneminde bir önceki yıl, iki önceki yıl işte Renfield'ın aslında psikolojik destek almaya çalışırken Kont Dracula tarafından bütün işlerinin batırıldığı vampir filmleri izlediler son birkaç yıldır bu insanlar. Sinners işte bu sene geldi. Bu geçen sene Nisan'da çıkmış.
24.
Yani izlencilik kötü değil. Bir de her tarafta şu an korku sineması deyince iyice işin suyu çıktı. Yani bütün ortalığın artık Terrifier, Smile gibi bir iki sahne üzerinde kurgulanmış, devamı da sarkıp sünen bütün piyasanın vampir ya da işte gore hikayelerin, body horror vesairelerin aslında bu Terrifier'ların, Renfield'lerin falan birazcık elinde olduğu, kovalandığı bir dönem içerisinde önümüze geldiğinde bayağı eli yüzü düzgün, derli toplu bir film. İyi oyuncular da var işin içerisinde. Süper klişelerle dolu bu arada. Hani o çeteyi ayarlarken bir bilgisayar oyunu ya da RPG partisine dönüşüyor. İşte bu diyorsun
aynı şeyi düşünmüşüz.
Bu kas gücü tank.
İnsanlar da aynı şeyi düşünmüşüz.
Evet, bu diyorsun rock diyorsun.
Özellikle yapmışlar.
Falan, ha? Evet.
Özellikle yapmışlar.
Öncekilerde de bunlarda ama hatlar çok belirgin olduğu için hani söylüyor. Bir yerden sonra da tabii ki slasher'a dönüyor. Bir kaçırma filmi, bir suç filmi, bir vampir slasher'ına dönüyor. Sırayla herkesin öldüğü bir şey haline geliyor. Abigail'le oynayan kız da Alicia Weir miydi? Weir miydi?
Evet.
Acayip iyi oynadığı için mesela insanlar aslında onun performansını da Abigail filminin başarısına katıyorlar tabii kaçınılmaz olarak.
Bence büyük bir bölümü.
Evet evet. Yani büyümüş de küçülmüş falan dersin yani böyle çocuk bedenine hapsolmuş bir yetişkin gibi. Yani çoğu zaman şeyi. Büyük ihtimalle yönetmenin de çok büyük artısı var burada. Çok büyük artısı var değil. Yönetmenin başarısı aslında bu.
Evet.
Vakti Innocence'i konuşmuştuk hatırlar mısınız? Hı-hı. Oradaki bir otizmli çocuk aslında değilmiş o kızcağız mesela. Kızı oturup çalıştırmışlar. Kenarda hani özel olarak ona koçluk, oyuncu koçluğu yapılmış. Her şey aynı. Diğer bebek çocuklar da aynı şekilde yetiştirmiş. Bizde Türkiye'de olmadığı için yani höt yapan yarı tanrı gibi takılıyor reji yönetmenler. Konuşmadıkları zaman derinlikli karakter gibi olduklarını söylüyorlar ama çoğu zaman konuşmayan bir beyefendi görülen kişi neydi o? Binali Yıldırım gibi aslında. Söyleyecek fazla bir şey olmamasından ileri geliyor. Adamın o efendiliği anlatabiliyor muyum? Burada da mesela konuşturmuşlar abicim sanatı. Eğlenceli de güzel de bir film. Üzerine getirip bir eleştiri yapacağım bir şey benim çok fazla yok. Ebeyeli izlerken de gayet keyif de aldım. Sadece lan bir yerden sonra hani öyle çocuksu işte pembe toz pembe renkteki poları çekmiş vampir ayağında şey bale ayakkabıları falan gibi o sahne birazcık bana şey geldi. Bu filmde mesela konuştuğumuz Sinner gibi türler arasında geçişkenliği, çapraz çalışmayı çok yapan bir film. Zaten öyle bir tavrı var. Çünkü komedi var, suç var, slasher var, vampir ve korku var. Beden korkusu var, kafa göz kopuyor ve o kopmuş beden parçalarını, o sallanan sinirleri, uzuvları göstermekten de çekilmiyor. Gore yazar.
Tabii tabii gore yani.
Ama ne oluyor? İşte o sınırlar ortadan kalkınca ya da iç içe geçmeye başlayınca bazen hangisine çalışacağını unutuyor. Fazla komik olmaya başlıyor. Sondaki bağlantılar korku ya da suç hikayesinde olsa çok anlamlı olacak twistler. Bir yerde hani korku hikayesinin içinde tuhaf oluyor. Aniden vampire dönüşen bir anda herkesi satıp atmaya başlıyor falan böyle tamam. Aniden vampire dönüşen kişi anında taraf satıyor böyle. Lan sen bu kadar kinliydin bu adamlara yaşarken o zaman diyorsun. Buna benzer ufak tefek şeyler gözü çarpıyor ama oturup izlencelik gayet de güzel bir vampir filmi. Yani dönem vampir filmleri arasında bence iyi bir yere sahip.
Evet. Abigail bir önce konuştuğumuz Sinners'ın daha iyisi olduğu konusunda hep beraber aynı fikirdeyiz belli ki. Ve de daha iyi yapılmış. Yani mesela işte Abigail'ı yapanlar From Dusk Till Dawn'dan ders almışlar. Onu izlemişler belli ki. Çünkü gerçekten bir suç filmi gibi başlayıp uzunca bir sürede suç filmi gibi gidip ondan sonra birden doğa üstüne bağlayan komedisi dolayısıyla Tabletop RPG kıvamındaki karakterlerin havası, her birinin bir kendi özelliği olması, Garbin dediği gibi hani o klişeleri de kullanması ama hani şimdi bunu kabul etmiş olması, hikayenin bunu kabul etmiş olması bizim de seyirci olarak biraz daha kabul ederek izlememizi sağlıyor. Yani inançsızlığımızı askıya o kendi içinde de kabul ettiği için alıyoruz. Yani bunu işte sırayla bir karakterin diğerlerinin ne olduklarını bire bir böyle oturup işte sen bilmem nenin bilmem nesisin falan diye böyle bir guessing game kıvamında bir sahneyle bütün karakterler açıklanıyor. Şimdi bu iyi mi değil, bu kötü yani. Bu kötünün karşılığı bu işte yani anlatma gösterin tam zıttı bu işte böyle.
Anlatamadım şey pardon gösteremedim bir anlatayım.
Biz bunu konuşarak anlatalım, diyalogla verelim hani bir karakter olsun. Sıradan hepsinin geçmişini tahmin etsin hem de doğru tahmin etsin kıvamında. Ama şeye uyumlu yani komedi kısmına uyumlu ondan sonra karşılaşacakları sorunları çözmek açısından zaman harcamaması bir filmin eğlence moduna bağlamak için uyumlu vesaire. Ama yani çok yanlış, çok kötü. Yani acayip dandik bir hikaye anlatma şeklidir bu. Ama çizgi filmde, çizgi romanda umursamayacağın şey işte burada da aynısını yapıyor. Ben zaten kendimi ciddiye almıyorum galibinde dediği gibi bir kıvamda. Ha, ama yani bunun sonucunda bu da izlenmez ol değil rahatça. Ha, izlenebilir bir film. Fakat ben en takıldığım meselelerden biri şu. Özellikle vampir olduğunda meselemiz. Vampir sevgimiz hepimizin zaten artık biliniyor. Ama ben yani bu vampir anlatısı, vampir mitolojisinin tutarsızlıklarla değiştirilme çabasına ben kızıyorum. Ve öyle şeyler olduğu zaman beni hayal kırıklığına uğratıyor açıkçası. Değiştirilmesin tutuculuğunda değilim. Değiştirirsin işte. Anne Rice'in yaptığı gibi değiştirirsin. Yani hani sen çirkinliğin, tarlanın, dağın, bayırın iğrenç canavarını alıp asillerin işte güzel, yakışıklı, pırıl pırıl efemine, vampirlerine çevir. Arkasına da hikayeni yaz. Tabunu ta antik Mısır'a kadar, Sümer'e kadar götür bir şeyler yap. Amenna. İyi yap. Susar izlerim ama tutarsız bir şekilde bunu yaptığın zaman, kuralları sürekli değiştirdiğin zaman o beni kızdırıyor. Burada açıkçası en üzen kısmı o oldu Abigail'in. Yani birinin vampire nasıl dönüştüğü üzerine bir sahne çekiyorsun. O öyle dönüşüyor. Biraz sonra başka bir tanesi bir dönüşüyor bambaşka bir şey oluyor. Öbürü bambaşka bir şey yapıyor. Biri bir anda güçler, inanılmaz güçlere ulaşıyor böyle. Böyle hani anlık yani arkadaş bir sakin olun ya bir böyle bir şey değil ki bu vampir meselesi böyle de başlamadın ayrıca birini kontrol edebiliyorsun öbürünü edemiyorsun yani ki hatta sonda artık üstünü çize çize hani bunları öğrenmek gerekir yakışıklı kıvamında Abigail'in son diyaloğunda böyle hani öyle kolay değil ya abi az önce kolaydı yani bir önceki karakter kolay yaptı sen evet. Yapamadın o yapamadı bu yaptı. Filan bu o denge bozuklukları filan beni filmin içinden kopartıyor. Ha izlemeyi bırakmıyoruz çünkü işte renkli. Onu dediğim gibi böyle bir çizgi roman hızında ve yüzeyselliğinde yani hızla başlayıp bitecek bir tam macera. Okey peki izliyoruz abicim.
Tertemiz.
İzliyoruz ama yani bu kurallar böyle sürekli beni iğne batırıyor bana tamam mı? Böyle o değişiyor bu değişiyor. Abi yapmayın yani bir tane şeye kurala sadık kalın. Oradan ilerleyin çünkü o yani bu değiştirmez ki hiçbir şeyi. Birazcık tutarlı olacaksınız. Tek isteğim o benim. Öyküde ne olur tutarlı olun. Karakterlerde tutarlı olun. Hani vampiri kirletecekseniz bütün özünden, tarihiyle, her şeyiyle alın, kirletin. Ama arkasında durabilin. Yani böyle tutarsızca bir öyle yaptım abi oldu. Böyle de yaptım. Yani umursamayacaksan başka şeyleri umursama. Bunu umursayın diye düşünüyorum ben yani. O beni yoruyor. Abigail hakkında temelde hani aklıma gelen ilk şey bu.
dediğine katılıyorum. Yani şöyle, kullandığı güzel şeyler var. Daha doğrusu güzel şeyler demeyeyim. Yani vampir lore'unda pek çok klişeyi kullanıyor ve farklı şekillerde kullanılıyor. Ama senin dediğin gibi benim en çok hoşuma giden kendini hiç ciddiye almaması. Yani seni rahatsız eden şey benim komiğime gittiği için. Yani ben güldüğüm için belki de hani çok şey yapmadı. Çünkü Sinister'da da mesela, onu mesela ben söylemedim biz konuşurken. Evet. Neredeyse bölünerek çoğalmaları yani beni benden almıştı. Yani yarım saat içinde onlarca kişi olmaları ve anında şey gibi zombi şeyini almışlar. Şimdi tabii. Çünkü vampirin dönüşmesi, yani vampir edebiyatını az çok bilen bilir. Bir normal bir insanın vampire dönüşebilmesi için belli bir zaman geçmesi gerekir. Yani bir sürü klasik anlatımda bu böyledir. Ve atadan içtiğin zaman kanı, bak mesela burada da kullanıyor onu. Atadan içtiğin zaman kanı ancak tam olarak dönüşebilirsin. Şimdi onun için ben de şey diye düşündüm. Yani oradaki bölünerek çoğalma seviyesiyle buradaki en azından hani işte ısırıldım, en azından bir azıcık vakit geçti, öyle dönüştüm meselesi bana çok hani şey gelmedi.
Ya ben sadece, ben de söylediğine katılıyorum. Sinners'da artık o kadar çok gömecek şey vardı ki yani onu söylemeyi unuttuk kıvamında. Yoksa haklısın, ben evet, ona da ya. Takılıyorsun yani. Evet. O da bir kızdırıcı. Zaten bu seride benim en çok takıldığım kısımlar o, bu filmlerde.
Evet, çünkü onda ben ya, şey, zombi filmi seyrediyor sandım. Hani zombi ısırdı, zombiye dönüştü. Var ya işte World War Z gibi, hani ısırıyorsun, koşuyor yani, iki saniyede değişiyorsun, ondan sonra ölüsün ama koşturuyorsun falan filan gibi. Evet. Böyle bir biraz zombi tadında bir değişim söz konusuydu orada. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, güncel zombi.
Evet, o da bozulmuş hali. O da bozulmuş çünkü hali. Esas hikayelerde de yine bir vakit geçirmesi gereken bir, yine bir süreç, ölmen gerekiyor. Ölmen, sonra aynen. Başlıyorsun filan.
Aynen öyle. Ve bütün dediğim gibi kullandığı unsurları hiç ciddiye almadığım için ve yani kendisinin de ciddiye almadığını düşündüğüm için sadece hani bunu bir komedi olması için yapmışlar ve komedi olmuş. Hem komik olmuş hem eğlenceli olmuş ve şeye hayran kaldım. Başrol oyuncusu kız, küçük kıza hayran kaldım. Yani gerçekten İyi oyuncu, yani ilerinin iyi oyuncusu, sadece şey için söylemiyorum, korku filmleri için söylemiyorum. Büyük ihtimalle eğer çocukluğu mahvolmazsa, yani çocukluğunun bu ünü onu mahvetmezse ileride iyi bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Dediğim ilk olarak söyleyeceğim bu. Şimdi ikinci olarak da, şimdi sen şey dedin ya, herkesin bir şeyi var. Her karakteri özellikle bir araya getirir. 6 kişi, 7 kişi. Hepsinin bir özelliği var yani. Bunlar birbirini tanımayan bir grup aslında. Yani hiçbirinin birbiri hakkında bir fikri yok. Zaten onu hani oradaki guessing game, yani tahmin oyunu da onun için, o oyun olabilsin diye zaten birbirlerini tanımıyorlar. Joey var, başroldeki oyuncumuz. Kendisi işte eskiden orduda sıhhiyeymiş. Ondan sonra işte uyuşturucu bağımlısı olmuş. Bir tane oğlu var ama ondan ayrı kalmış falan gibi böyle bir şey var. Ama tabii bunu Sinister gibi, yani geçmiş travmayı böyle dibine kadar işte o çok fenaydı falandı yapmıyor. Bunun hizmet ettiği nokta çocukla ilgilenecek olması. Yani çocukla iletişim kurabilecek olması. Frank diye bir karakterimiz var. Eski polis dedektifi. Bu da zamanında şey yapmış işte pis işler yapmış. Şey hoşuna gitmiş, elde ettiği. Daha doğrusu şöyle, gizli polis olarak bir şeye giriyor, suç örgütüne giriyor ama oradaki işler sarpa sarıyor. Çünkü oradaki güç ve para baştan çıkarıyor ve doğal olarak eninde sonunda olmayacak işler yaptığı için kovuluyor ve artık dışarıdan pis işler yapmaya devam ediyor. Semi var, bu da zengin kızı ama adrenalin peşinde koşan bir hacker. Bunun da hizmet ettiği nokta nedir efendim? İşte orayı buraya açacaksın, işte izlerini örteceksin falan filan. Rickles var, bu da eski denizci, onur monur falan filan. Ben bunun birazcık daha uzun süre şeyde kalacağını düşünmüştüm ama gene beni terse yatırdı bu da. İlk ölenlerden bir tanesi oldu. Evet, ki normalde bu sona kadar kalacak bir karakterdi aslında. Normal seyrinde gitseydi.
İşte tam şeydeki Köpek Balığı filmi son dönem, daha sonraki dönemlerde oradaki Samuel Jackson esprisine olmuş. Yani hani herkesin en sona herkesi kurtaracak esas adam zannettiği ilk gidiyor kıvamı.
Aynen öyle. Sonra Peter diye bir karakterimiz var. Eski koruma veya işte bu bar fedaisi gibi bir adam. Tabii o da grubun kas gücü. Birazcık saf, trik bir tip. Zaten onu da işte eskiden sen çok zorbalık görmüşsün. Sonra işte büyümüşsün. İşte karşı çıkabilmek için. Gene yani çok aslında bir cümleyle geçmişini söylüyor ama hani pek çok şey söylüyor ama yüzeysel söylüyor. Yani derine inmiyor adam. Bu böyle bir adam diyor. Sonra Dean var, sosyopatımız. Bunun arıza çıkıyor. Yani bunun çok arıza çıkarmasını bekliyordum ben mesela. Gene beni terse yatırdı. İlk giden oldu. Çok enteresan bir şekilde.
Şoför.
Şoför. Hem sosyopat hem herhalde kafasıyla ilgili şey kafasında çünkü bir ameliyat izi vardı. Birkaç taktası eksik. Bir tipleme. Bir de Lambert'imiz var. Bütün bu işi ayarlayan, hepsini tanıyan, onların da tanıdığı ama onun dışında kimse birbirini tanımıyor. Sadece Lambert'i tanıyor hepsi. O da bizim aracımız diyelim.
Evet.
Şimdi mesele şu. Ortada bir iş var. 50 milyon dolar. Birinin kızını kaç. Önemli birinin kızını kaçıracaksınız ve 24 saat tutacaksınız. 50 milyon hesaba geçtiği zaman kızı serbest bırakacağız. Mesele bu. Fakat kimse hani kimin kızını kaçırdıklarını bilmiyor ve kızla diyalog kuran baş karakterimiz Joey bir tuhaflık seziyor. Hani şöyle bir tuhaflık. Kızda bir tuhaflık sezmiyor. Kız gayet normal görünüyor. Onunla ilgili de konuşacağım. Aslında çok büyük hata şey spoiler vermeniz posterde veya işte fragmanlarda. Yani bunu anlaştım. Altıncı his gibi saklamış olsaydınız çok daha başka bir yere gidebilirdi bu film. Neyse orada işte senin başına gelecekler için çok üzgünüm diyor. Babam işte beni umursamıyor. Bana benim için para vermez ama işte ardından da senin işte yaşayacakların için üzgünüm diyor. Şimdi böyle bir şeyde bundan kıllanan baş oyuncumuz aşağı iniyor. Bunun babası kim diye başlıyor soruşturmaya. Mesela benim ters gördüğüm şeylerden bir tanesi buydu. Arkadaşım yani tamam sen bir işe giriyorsun parası için. Kimin kızını kaçırdınız falan filan önemli olmayabilir mi? Siz zaten tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. Yani bu hiç suça karışmamış birinin de kızı olabilir ama sonuç olarak yani bir suç işlediğiniz için en azından minimumda zaten polise başınız belada yani. Fakat tabii hani demek ki polis o kadar önemli değil. Neyse bu babasının herkes tarafından bilinen ve ölümüne korkulan bir suç patronu olduğu ortaya çıkıyor. Ve bunun bir sağ kolu var Valdez diye. Ondan bahsediliyor. Çok vahşi bir sağ koldan bahsediyoruz bu arada. İnsanları parça parça ayıran bir şeyden ve 24 işte birisi gitmeye kalkıyor. Öbürü ki hayır gitmeyelim işte paramız ne olacak diyor falan filan derken tabii işler bayağı sarpa sarıyor. Çünkü anlıyoruz ki aslında küçük kızımız bizim vampir ve aynı zamanda Valdez denen suç patronunun sağ kolu. Şimdi hemen sözü Galip'e vereceğim ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Burada benim yani tartışmak istediğim konulardan bir tanesi bu. Bu film kendini ciddiye almıyor olabilir. Yani daha doğrusu şöyle ben hani hiçbir şeyi ciddiye almıyorum. Hani işte istediğimi değiştiriyorum ve tamamen komedi ve hani eğlence üzerine gidiyorum. Hani siz de ciddiye almayın ve tamamen eğlenin. Yani bu tamamen eğlencelik bir film diye şey yapmış olabilirsin. Hani yola çıkmış olabilirsin. Ama keşke ve keşke bir vampir filmi olduğunu saklasaydın. Sadece bir crime filmi olarak yani bir suç filmi olarak bunu lanse etseydin ve gidenler bir güzel bir şok yaşasaydı. Yani o kadar güzel bir fırsat kaçırmış ki. O kadar güzel bir fırsat kaçırmış ki. Yani ağlamaklı oldum. Dedim ki yani bu çok büyük bir hata. Çünkü tamam hani hiçbir şey ciddiye alma. Ama bu seni gerçekten şu anda bulunduğun noktadan iki kat daha üste çıkaracak bir özellik. Evet, çok büyük, yani o konuda çok büyük bir hayal kırıklığım var film konusunda.
Bir yandan da düşünüyorum, film bu kadar bu arada. Başka evet, bir şey de yok yani. Evet, işte belli dediği kadar. Bir Abigail tarafına geçmeden önce bu yazar yönetmenin ya da yönetmenlerin tavrına da bir bakmak lazım. Kendilerine ait bir tarzları var. İşte Renfield'ı da birlikte yapmışlar. Ridley Ornat'ı vesaireydi. Renfield'ı yazmış da olabilirler. Bilmiyorum. Onların
Renfield yok.
Görmedim ben.
Renfield onlarda var.
Yok. Yani. Ready or Not var, VHS var, Scream var.
Ne yaptıklarını bilmiyorum şeyde. İşte, Renfield'da bir etkileri olabilir ama yönetmen kısmında ben de görmedim Renfield'ı.
Evet, ben de görmedim.
Şöyle, değilse bile etkisi var. Şimdi Abigail filminin kendisine ait bir tarzı var, yazar ve yönetmenin. Bunu Ready or Not vesairede de görüyoruz. Korku hikayelerini absürt bir şekilde komedi unsurları da katarak ve bilgisayar oyunlarındaki gibi böyle bölümlere ayırarak, chapter'lara ve zorluk seviyelerine göre bölümlere ayırarak falan anlatma üzerine diyorlar. Eğlenceli slasher sahneleri var. Yani sahneler daha çok hikayeyi götürüyor. Hikayenin çok bir önemi yok. Karakter ve başına gelecek şeyler. Bu da bizi bir yerden sonra şu eleştiriyi yapmamıza sebep oluyor. Karakterlerin çoğu yüzeysel ve çok derinlikli değil. Ve bu nedenle de çoğu aslında çok anlatılmaya değerde bulunamamış gibi görünüyor. Çünkü onların oradaki işlevi birazdan parçalara ayrılacak olmaları. Anlatabiliyor muyum? Kurban olarak oradalar. Helallik alıp kesecekler yani birazdan. Bu da birazcık rahatsız edici geliyor. Ama bize rahatsız edici geliyor. Esas izleyici kitlesi biz değiliz. Daha genç bir şey bunlar çünkü. Sinemada izlenecek işte.
Ben gencim ya da.
Ya sen, senin ruhun genç de. Görgün genç değil. Mesela genç bir okur izleyici, 16 yaşındaki, 25 yaşındaki birini rahatsız etmez buradaki bu eksiklikler. Anlatabildim mi? Ya bunun daha iyi versiyonlarını görmüş kişiler der ki ya burada bir kusur var. Ya da sezgi düzeyinde bazı insanlar vardır. O örneklerle teçhiz olmasalar bile, donanmasalar bile der, kötü hissederler.
Tabii kötü yani. Hikayeyi görünce hissetmek ayrı bir şey ama yani bu bir şey değil. Dediğiniz, ikinizin de dediği gibi izlemeyi zorlaştırmıyor bu.
Evet, evet.
Biz burada eleştiri programı yaptığımız için eleştirileri detaylarına giriyoruz. Yoksa yani izledik.
Yani neyi beğenip neyi beğenmediğimizi sebeplendirmek, bir şeyleri biz zemin oluşturmak için bunlardan bahsediyoruz. Yazan çizen bu kadar umurumda değil. Aldığı parayı baktı gitti. Abigail karakterinin özellikle seçilen çocuk vampir hikayesinin de bir etkileyiciliği var. Neden? Çocuk dediğin şey masum. Ne olduğunu bilmediğin, doğrudan bir kötülük beklemediğin bir şey. Ama işte yüzlerce yaşında atıyorum. Ondan sonra böyle çok güçlü. Kan hemen insana doğrudan tehdit olan böyle yırtıcı bir canavar gibi olan bir çocuk olduğu zaman korkuyoruz. Bir yandan izler aslında bizi vampirle görüşmedik Claudia'ya götürüyor. Let Right One In'deki Eli mesela yine orada da bir örnek. Ama onların mesela hikaye yaklaşımı ve tarzı ve ruh hali, hikayelerin ruh hali buradaki de aynı değil. Abigail'de bir kovalamacı var mesela. Hani biraz vaudeville havasında eğlencelik. Biri oradan giriyor, biri buradan çıkıyor. Bu ne olacak? Arkada büyük bir tane sır var. Ne olacak, ne bitecek falan gibi. Herkesin takip edebileceğin derinlikte bir takım sırları var. Ve esas arada hikayeyi götüren, öbür türlü sıkıcı olacak olan bir hikaye götüren şey şiddet ve vahşet sahneleri. Estetik hale getirmiş. Yani estetize edilmiş vahşet. O toparlıyor aslında Abigail'i. Birazcık daha da nasıl söyleyeyim? İnsanlar o kadar derin bir hikaye beklemeyen, eğlenmek, vahşet karşısında heyecanlanmak, işte heyecan transferi dediğimiz korkunun izlenme sebebi, okunma sebebi olan şeyi tetiklenmesini sağlayacak. İşte jumpscare de bunun bir parçası. Film istiyorlar insanlar. Eskinin tabiriyle popcorn filmi bunlar birazdan. Rahat, güzel, eğlencelik filmler. Abigail'de de bunu görüyorum. Ve çok da fazla uğraşmıyor. Şeyler de, yönetmenleri de zaten yani hikaye anlatma biçimlerini de bir yerden sonra absürtlüğe ve olayın tuhaflığının, tuhaf ve komik olmasını, gülmekten başka hiçbir tepki koyamayacağın kadar saçma işler karşı karşıya gelme üzerine bir denklem kuruyorlar ve bunun üzerinden ilerliyorlar. Şunu da söyleyeceğim bir anekdot olarak. Bir önceki Batman filmini ben çok sevmemiştim. Bu neydi? Bizim Pattinson'un oyunu.
Son Batman. Ha. Kötü olduğu için sevmemiş olabilirsin.
Kötü. Şimdi gittik ama o zamanlar işte yanımda da yeğenim var. Zannediyorum o zaman 16-17 yaşında falan bu çocuklar. Hani izledik müzik, ya kötü filmdi bu. Dedim çocuk da ben sevdim dedi. Hani o an fark ettim. Bir iyi bir Batman filmi izleyecek yaşa geçmiş oluyorsun aslında. Ondan sonraki izleyeceğin filmlerin çoğu yakalayamadığın, sana hitap etmeyen bir şeye dönüşüyor. Burada da benzer bir durum var. Bazı hikayelerde o derinlik, eğlencelik durum oluyor ama bu çok yetişkin işi değil mesela. Young Adult işi birazcık daha gelmişti bana. Hani belki Young Adult deyince biz hep ortaokul, işte askere gidene kadarki zaman arasını görüyoruz ama Young Adult dediğin 14-15 yaşla 25-30 yaş arası aslında. 30 değil de yani 25 yaş arası. Öyle bir yere hitap ettiğini görüyorum. Vahşet tarafının yüksek olduğunu görüyorum. Yazar yönetmenim de zaten bu konuda şeyli olduğunu da görüyorum. Biraz gamlanmış böyle hani işaret edilmiş. Ama şiddet dolu kaosu aldığını da görüyorum. İşte hani Claudia'da karakter olarak yüzyıllarca yaşadığı için bir melankoli gelişmiş diye ben hiç yaşlanmayacak mıyım, büyümeyeceğim falan. Abigail'de varsa bu eser miktarda, kulağa dökecek kadar vardır o. Mesela Abigail daha çok işin vahşetinde, güç oyunlarında falan gibi görünüyor.
Evet, şimdi ya bir kere şey, yani o kulağa hoş gelen, yani tümüyle de bence kesinlikle tümüyle yanlış diyemeyeceğim bir şey senin galip bu Batman teorin. Ama bir yandan da tümüyle de doğru olduğunu kişisel olarak düşünmüyorum. Niye kişisel olarak düşünmüyorum bunu? Nolan'ın Batman'i kaç yılındaydı? 2002 mi?
2000 yok, 2009 falan galiba. Pardon, 2005 falanla başladı.
Diyelim 2005, ben 32 yaşındaydım. Yani
hala sana hitap
çok
ediyor.
Bak, iyi bir film. Onu diyorum, iyi bir Batman mı? Filmi 100 yaşında da sana hitap eder. Yani zorunda değil.
Ya sana hitap eden bir yönetmen geldi için.
Hayır ama yani iyi bir film. Şimdi bu Batman'in ilk filminin işte olmamış ya kötü Batman filmi diyecek birisi çıkarsa ya filmden anlamıyordur ya kötü niyeti vardır. Yani Nolan'ın Nolan olma yolundaki en önemli adımlarından biri o.
Yok, beğenmiyorlar abi. Yani çok ezan var şu an
piyasada. İşte vardır işte, yani dediğim gibi kötü niyeti vardır. İşte anlamıyordur. Şöyledir, böyledir. Olabilir. Her şeyin eleştirmeni var yani. Ama film iyi film. Ve o yüzden tuttu. O yüzden bu şey büyüdü. Nolan olurken dediğim gibi basamaklardan en önemlilerinden biri. Popülerleşmesindeki en önemli şey bu. Film iyi film. Ve de film herkese hitap edebilir yani. Dolayısıyla yani konunun bir çizgi romandan alınmış olması vesaire filmin illa gençlere sadece hitap edecek olması anlamına gelmiyor her zaman. Yani dediğim gibi yanlış değil ama tümüyle de hani herkes de şey yapamaz, kapsayacak bir şey değil. Şimdi bu filmde de yani öyle şeyler var ki bizi okey izletiyor, eğlendiriyor. Ama diğer taraftan işte mesela senin dediğin gibi ya yani Claudia'nın biz mesela vampirle görüşmede biz Claudia'nın belki 100 yıl yaşadığını görüyoruz. Yani o öyle bir süreci biz gözlemliyoruz ve o süreçte beliriyor kız. Bu Abigail 300 yaşında mı ne olduğunu söylüyor. Yani zaten bir kere öyle olmaması lazım. Dediğin gibi bir başka sorunları belki ondan delirdi. Biz onu anlamıyoruz tabii. Delirdi, böyle oldu. Herkesi fare gibi eve kapatıp içeride avlıyor. Bununla anca eğlenebiliyor.
Şu olabilir mi? Belki 100 yıllık delirme Claudio gibi melankoli yapıyor. 200 yıllık da bu partilemeye
başlıyor. Yapıyormuş işte.
300'de eve çağırıyor milleti. Artık 400'de gidip parti mi kuracak, ne yapacaksın? Belki yani
i̇şte
bize anlatılmıyor.
Şarkı söyleyenleri aramaya başlar belki.
Yani, yani hadi inşallah falan. Kötü şarkısınız. Yani bir şeyler, biz bilemiyoruz tabii. Adamların kreatif olarak tamamen işkembeyi kübradan atıverdikleri
şey. Tabii önemsememeleri bence bir kötü mesele dediğimiz gibi. Ama filmde zaten işte bunlar ya batıyor, yoruyor. O vampir, orada 300 yıllık bir tane vampir var. Ondan sonra sadece işte Esposito abinin oynadığı o karakter.
Lambert mi?
Aracı karakter mesela, yani onun daha eski bir vampir olduğuna dair bende bir bilgi yok. Daha yeni bir vampir o, benim
o
öyle
çok
anlıyorum.
Çok yeni, çok yeni. Geçen şimdi, sene dedi ha. Ya, geçen sene.
İşte o kadar yeni bir vampirden kan emip, onda da ona kan emdirip birden her Abigail'dan daha güçlü bir vampire dönüşen bir karakterimiz oluyor bir anda. Nasıl oldu abi bu, niye bu, nasıl oldu bu? Niye bir anda bir insanla işbirliği yapmak zorunda kaldı karakter? Anladın mı? Bu tutarsızlık işte. Bu tutarsızlıklar olmasa film aslında okey, lay lay lom izleyeceğiz. Çünkü yani bir hikayenin içinde karakterin bir gelişimi vardır. biz ona göre basamak basamak ilerleriz, anlarız ya da anlamadığımız şeyi tekrar anlamaya çalışırız, çabalarız. Bunu da biz tutarlılık sayesinde yaparız yani. Yani o tutarsızlıklar yoruyor. Yoksa işte onun kafasını kopardı, bunun bilmem ne yaptı. Çok eğlenceli, okey, kan oluk oluk akıyor. Zaten ev kapanmış, işte duvarlar kapandı bilmem. Ama mesela işte ısırılınca en azından değil mi şey olsun, bir tutarlılık açısından ısırılınca vampir oluyorlar. Hı hı. Değil mi? Böyle bir şey var, şimdi ısırıldı vampir oldu. Güçlü oldu, güçsüz oldu, birini kukla gibi kullanabildin. E peki bizim bodyguard ne oldu? Bodyguard'ı hacker kızımız ısırdı. Hı hı. Sonra bodyguard ne oldu? Mesela tada, bodyguard'ı unuttu. Öldü bodyguard.
Evet.
Bodyguard evet. İşte bodyguard birazcık öldü. Araya gitti yani.
Bodyguard öldü. Nasıl abi, bu niye vampir olmadı? Yani anladın
şey
mı?
Şey de böyle... öldü. O da parçalandı.
O kafasını kopardığı Semprify. İçin...
Yok hayır, Semprify olan şey, denizci olan.
Ha, denizci olan da...
Şey, sniper.
Sniper olan, belki onun da işte yüzünde bir şeyler vardı, belki onun da omurga koptu, emin değilim, bilmiyorum. Ama öbüründe öyle bir şey olmadığını gördük yani. Neyse, birileri dönüyor, birileri dönmüyor. Birileri ölüyor, birileri ölmüyor. Yani o sırrın çözümü sırasında hiçbir şeyi ben de ciddiye almak istemiyordum. Hı-hı. Film o tadı veriyordu. Hı-hı. Ama bizi böyle bazı şeyleri sormaya zorlamasalar, tutarlı olsalar bence iyi işler çıkabilir diye düşünüyorum ben yani. Hani yoksa yine burada da bu filmin, bu hikayenin kalitesine uygun iyi bir ortalama oyuncu kitlesi var orada. Kabul edilebilir. İşte her biri karakterini şey yapıyor, oynuyor. O şoför olan zaten geçen sene öldü. Uyuşturucu bağımlısıydı gerçek hayatta da ve uyuşturucudan öldü o çocuk. Ben onu ilk Euphoria'da gördüydüm. İlk o Euphoria dizisinde, dizdeki tek doğru düzgün bence şey oydu yani. Hangi çok ilginçti. Şoför olan.
Şoför olan.
Genç olan.
Evet, o olan gerçek hayatta da uyuşturucu bağımlısı olduğu için öyle davranıyor. Bu arada senin vereceğim sorunun cevabı o. Yani o olan sadece o rolü oynuyor. Euphoria'da da o rolü oynuyordu yani. Hani öyle, o çocuk öyle konuşuyor, öyle bakıyor. Öyle hareket ediyor. O haliyle onu kastediyorlardı. Yani keşke yaşasaydı çünkü hoş bir hani havası vardı.
Yani. Ama ben öyle bir sorun çıkaracak zannettim. Hani evet, o, evet. Yani ama en büyük sorun o olacak diye düşündüm ama bir baktım pat dedi gitti.
İyi bir vampir hikayesi mi yoksa çok güzel izlencilik bir sunum sinema filmi? Bunları biraz konuştuk. Beğendiğimiz yerleri oldu, hiç beğenmediğimiz, aksak bulduğumuz tarafları oldu. Elden geçirdik diye düşünüyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere dostum.
Görüşürüz.
Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.